Değerli, şimdi sevişme vakti. Sait Faik. Üçüncü kaset, birinci yüz, sayfa 128. Böyle insanda olmaz diyebiliriz. Ama fındığın yalnız bir dilim ekmek için değil, şöyle bir okşanmak ihtiyacıyla önüne gelene sokulduğunu, birçok insanoğlunun da onu kovduğunu gözlerimizle gördüğümüze göre, insanlar hakkındaki fikrimizi değiştiremeyiz. Köpeklerin yaza girerken gayet korkunç bir hastalık mikrobunu birbirlerinden kaptıklarını hep biliriz. O zaman şehir baştan başa köpek itlafı işiyle uğraşır. Halk köpekleri saklar. Belediye köpek başına 1,5 papel verir. Bir takım köpek öldürücüler yollara düşerler. Bizim köyde bu adama zehirci diyorlar. Bizim zehirciyi görmelisiniz. Acayip bir adam. Böyle bir işi gören adamın her zaman anormal birisi olması hiç de lazım gelmez. Ama ne olsa katillikle azraillik insanların halini, huyunu, bakışını, yürüyüşünü değiştiriyor yahut değiştirmiyor da belki bize öyle geliyor. Size öyle geliyorsa öyledir diye bir piyes vardır hani. Madem ki bize zehirci anormal bir adam hissi veriyor, öyledir. Tıpkı Düsseldorf canisi gibi, elinde şıkır şıkır parıldayan, ucuna bir bıçak takılmış zinciriyle küçük çocukları kendine bağlayan, sonra bir çalılık arkasında onu öldüren Düsseldorf canisi. Bizim zehirci, fındık gel bakalım, gel kerata, gel oğlum gel bakalım, ha şöyle, nasılsın ha, al sana et oğlan. Fındık ete burnunu dokundurur, eti dişlerin arasına alır, kafasını şöyle bir sallar. Zehircim beceriksizdir, yoksa fındık mı fevkalade akıllıdır? Bunu kimse kestiremez. Doğrusunu isterseniz dünyada bu adamdan daha âlâ zehirci bulunamaz. Gözleri patlaktır. Ellerinin parmakları küt, yüz yuvarlak, İskarmos gibidir. Burnu iğridir. Dişleri çürük, ağzı karanlıktır. Yalnız bir tek zehirciye yakışmayan hali vardır. Azametlidir. Kravatlıdır. Oldukça temiz giyinir. Pantolonu yatak altı ütüsü olduğu pek belli olmasına rağmen ütülüdür. Yollu kravatının sarısı ile yeşili pek cafcaflı olmasına rağmen kravatlıdır ya. Zehirci emir kulu olduğu için Allah katında günah olmadığını uzun uzun düşünmüştür. Şöyle bir muhakeme yürütmüştür. Allah cellatları Ruzi Mahşer'de yanına çağırdığı zaman herhalde onlara bu herifi neden astın diye sormayacaktır. Onun günahı cemiyetin vebali hepimizin boynunadır. Haksız yere asılmışsa hakimindir. Ona da Kaymakam Bey, köpeklerde kuduz varmış, bunları öldürmeye seni memur ediyorum demiştir. İşinden gücünden olursun dememiştir. Yapmaya mecburdu. Onun cellatlardan farkı yoktu. Demek bu köpeklerin hesabını o verecek değildi. Bütün hesabı Kaymakam Bey verecekti. Kaymakam Bey Ruzi Mahşer'de vereceği hesap yükünü kabartmak için öyle ustaca hareket etti ki bazen kendisine bu kadar itimat gösteren köpeğin ihtizarını görmemek için kaçıp giderdi. Ama fındık ona müşkülat çıkarıyordu. Eti şöyle bir dişlerin arasında sallıyor, o canım biftiği fırlatıp atıyor, kuyruğunu kıstırıyor, yıldırım gibi kaçıyordu. Bir ikinci zehir atışından sonra kendisini görür görmez sanki bir heyula, bir cadı, bir gülyabani görmüş gibi kaçıyordu. Halbuki munis hayvandı. Çöpçü Ahmet'e nasıl yanaşırdı? Onun ellerini nasıl yalardı? Birdenbire zehircin aklına bir fikir doğdu. Köpeğin etin içinde zehir olduğunu bilmesi için insan olması bile yetmez değil, doktor olması bile yetmez, kimyager olsa bile çakmaz. Oysam ki kimyahanesi olmalı ki incelesin. Demek fındık etin içinde zehir olduğunu bilemezdi. Belki biz insanların almadığımız bir koku duyuyordu. Ama biraz biberli, baharlı, sarımsaklı bir şey yapardı, yuttururdu. Fındığın asıl marifeti insanın içini okumak da olamazdı. Neden fındık eti yemiyordu? Çoluğun çocuğun elinden kokmuş, pislenmiş neler yemiyordu ki? Fındıkta başka bir dalga vardı. Fındığın içine doğuyordu. Neden doğuyordu? Zehirci, fındık benden şüpheleniyor, beni sevmiyor, benden korkuyor diye düşündü. Hani bazı hayvanlar zelzele olacağını çok zaman evvel çakarlarmış. Hani tam bir güneş tutulması olmuştu. O zaman iki tavuk besliyordu. Güneş tutulmaya başladığı zaman insan gözü ancak siyah camlarla gördüğü halde tavuklar nasıl bağırışmaya başlamışlardı. İşte fındıkta bu gariplik vardı. Bir çöpçü onbaşısı, sanki ben güneşim, tutulmuşum, ben sanki zelzeleyim, 5 dakika sonra titreyeceğim demişti. O halde çöpçü Mehmet'e bu işi havale etmelidir. Çöpçü Mehmet'e kravatlı onbaşısı hemşerisi şöyle dedi. Mehmet Bey, zehir yemiyor şu fındık. Kaymakam Bey de tutturdu, ille de geberteceksin. Atarım seni işinden diyor. Benden yemiyor dedim. Bir başkasına havale et dedi. Bu işi sen yapacaksın. Yapamazsan ben seni dehlerim. Bak karışmam. İşte o zaman çöpçü Mehmet'i derin bir düşünce aldı. Fındığı öldürmek, köyüne dönmek. Köyüne dönmek onun için şimdilik imkansızdı. Orada bir karış toprağı bile yoktu. El elinde, güneş altında yarı aç çalışacaktı. Burada kazandığı parayla köydekiler de geçiniyor. Kendisi de serin ağaç altlarında denize karşı uyku kestirebiliyordu. Bazı evlerden yemek bile veriyorlardı. Kışın balıkçılıktan epey para biriktirmişti. Bu gidişle onun da kendinin ekip biçeceği 4-5 ceviz ağaçlı bir tarlası olmasına şunun şurasında 10 sene kalmıştı. Daha 50 yaşındaydı. Demek dişini sıkarsa 10 sene sonra 15 dönüm tarlası 4 ceviz ağacı olacaktı. Bacı ile evvelki yaz sırasında bu meseleyi konuşmuşlardı ya. Ya köye dönmek ya fındığı öldürmek. Onbaşının verdiği zehirli köfteyi aldı. Fındığa yaklaştı. Gel fındık dedi. Onbaşı çamın altından seyrediyordu. Fındık kuyruğunu ta göbeğinden oynatarak yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Mehmet avcunu açtı. Na al fındık dedi. Birden içinden ne geçtiğini kimsenin bilemeyeceği bir şekilde avcunu fındığın tam ağzı içinde gibi sıktı. Zehirli köfteyi denize fırlattı. Sonra yattıkları ahırların yolunu tuttu. Eşyasını toplamaya başladı. Zehirci çöpçü onbaşısı onu eğilmiş eşyasını toplarken görünce böğrüne bir tekme yapıştırdı. Az şekerli. Genç adam az şekerli bir kahve istedi kahveciden. İhtiyar kahveci gözlüklerin üstünden gence baktı. Az şekerli kahve içecek beye bak dedi içinden. Genç adam 17-18 yaşlarında gözüküyordu. Az şekerli kahve isterken edasında bir fazla erkeklik, yerine yerleşmemiş bir yaşlılık oturmuştu. Bir cigara yaktı. Kahve gelinceye kadar etrafına bakındı. Kimsenin kendine bakmadığını hissedince rahatladı. Derhal sabahleyin evinde çay içerken aldığı yaşından daha küçük halini alıverdi. Sert gözleri munisleşti. Çatık kaşları yayılıverdi. Dişlerini sıkmaktan vazgeçince yüzü birdenbire değirmileşiverdi. Kahveci hep onu gözlüyordu gözlüklerinin altından. Şimdi yaşını bile tahmin edebiliyordu. 20 yaşlarında vardı delikanlı. Halbuki demin kendini daha yaşlı göstermek için zorladığı zaman daha çocuktu. Kahveci kahveyi inadınaymış gibi şekerli yaptı. Bir bardak su ile getirdi. Yaşlı mahalleye kazara uğramış bir beye takınılacak mütevazi bir yüzle hoş geldiniz dedi. Genç adam kahvecinin geldiğini fark etmemişti. Onu birdenbire karşısında görünce kahveye girerkenki halini birdenbire takınamadı. Hiç yapmacıksız açık bir gülüşle hoş bulduk amca dedi. Sonra daha bir şeyler söylemek için az şekerli yaptın değil mi diye sordu. Az şekerli kahveyi ihtiyarlar içer dedi kahveci. Delikanlılar için orta şekerli münasip gördüm, öyle yaptım. Sen öyle münasip gördükten sonra biz de öylesini içeriz dedi çocuk. İskeleye bir vapur yanaşmıştı, ona daldı. Kahveden bir yudum aldı. Bayağı basbayağı çok şekerli bir kahveydi. Nereye gitse bu haltı karıştırıyordu kahveciler. O babasının yemekten sonra anasına seslendiği gibi... Hanım az şekerli olsun rica ederim. Mal gibi yapıyorsun kahveyi. İçemiyorum kızım demek isterdi. Genç adam vapurdan çıkanlara daldı. Birden içi hop etti.
İşte çıkıyordu. Uzun boylu bir kızdı. Dal gibi inceydi. Koşup peşinden gitse, adını öğrense kızın, olmaz, olmaz. Sonra bir hoş olur, her akşam gelir, bilmediği bu köyün sokaklarında dolaşır, vapurları kaçırırdı. Kahveci hala delikanlıya bakıyordu gözlüklerinin altından. Geldi, kahveyi ve bardağı aldı. Anlaşıldı dedi, kahvemi beğenmedin. İçemem böyle bal gibi kahve. Az şekerli yapayım dedi. Zahmet olmasın dedi delikanlı. Masanın mermeri buz gibiydi. Ama kahve sıcaktı. Paltosunu çıkardı. Bir bilet memuru ile bir işçi, bir beyaz saçlı prafa oynuyorlardı. Biletçi yerinden ok gibi fırladı. Vapura koştu. Ötekiler arkasından bakıp gülüştüler. Biraz sonra radyoyu açsak Murtaza dediler. Murtaza saatine baktı. Daha 5 dakika var dedi Alaturka'ya. Mübareklerin saati Londra ayarıdır dedi beyaz saçlı adam. Kahveci cevap vermedi. Gencin kahvesini tepsiye koydu. Ağır adımlarla çocuğun oturduğu masaya doğru yürüdü. Bu seferki az şekerli delikanlı dedi. Bunu da beğenmezsen kızarım bak. Oyunculardan biri genç adama baktı. Vay Murtaza dedi. Demek senin kahveni beğenmeyenler de varmış. Genç adam kıpkırmızı kesilmişti. Şimşek gibi o tarafa baktı. Deminki lafı söyleyen adam. Aklınıza bir şey gelmesin bayım dedi. Bizim Murtaza kahvesi beğenilmedi mi zıvanadan çıkar da. Biz yapsak kafamıza boşaltır fincanı. Yabancılara sökmez ama. Nasıl bize geçer? Genç adam yine bal gibi tatlı, değirmi, güzel bir yüz aldı. Bir çocuk gülüşüyle güldü. Dişleri parıl parıl parladı. Öyle mi Murtaza amca dedi. Ama bende kabahat yok. Az şekerli içerim ne yapayım? Darılmaca yok. Kabahat bendeydi dedi kahveci. Biletçi koşarak geldi. Hemen kağıtlara sarıldı. Arkasından çımacı da sökün etti. Kahveci lokumlara çay götürürken genç adama yine baktı. Kahvesini içmişti ama neden yüzü kül gibi bembeyaz kesilmişti? Acaba sarhoş muydu diye düşündü kahveci. Sonra yavaşça genç adamın yanına yaklaştı. Sorması ayıp olmasın dedi. Ne iş yaparsın? Ben mi dedi çocuk. Rengi sanki kalmış gibi biraz daha uçtu. Tekrar ben mi dedi düşündü. Şoförüm dedi. Artık başka soru sormamasını istediğini belli eden bir sinirlilik renksiz yüzünü darmadağın etmişti. Kahveci ocağa doğru giderken kendi kendine sen şoför möför değilsin diye söylendi. Sen aşıksın bizim köyden birine. Genç adam kahve tabağına bir şey bıraktı, kahveden çıktı. O çıkınca kahveci birdenbire sinir kesildi. Çımacıya yapmıyorum ulan kahve diye haykırdı. Lokuma kahve yapmıyorum. Kahve ısmarlayan pezevenk ayrıca kahve ısmarlar. Lokumunu da kendi yer. Beyaz saçlı prefacı gözünü kağıtlardan kahveciye doğru kaydırdı, gülümsedi. Herife bak dedi. Bize zorla lokum yedirecek. Lokuma kahve yapmayan kodoş demin de bunlara çay yapmazdı. Al lokumu, bana da kahve yap, çımacıya da. İki kahve oldu mu? Keyfin geldi mi? Lokumu geri almam dedi kahveci. Kahvelerinizi yaparım. Lokumu da benden ziften. Ulan herif giden oğlana sinirlendi. Sesini çıkaramadı. Hıncını bizden alıyor be. Hiç böyle şey de görmedim. Ben çocuğa sinirlenmedim dedi kahveci. Biletçi parlaktı da ondan dedi. Kahveci büsbütün sinirlenmişti. Saat 10 diye haykırdı. Kapayacağım. Kahve mahve yapmıyorum. Erken gelseydiniz. Sizin için dünyanın elektrik parasını veriyorum. Yerinde kalsın sizin 3 kahveniz. Hadi bitirin profanızı kapayacağım. Bu akşam yine çileden çıktı Murtaza. Varmayalım üstüne dedi beyaz saçlı adam. Kahveci varmayın ya. Varmayın ya. Bu akşam da erken kapayalım be dedi. Oyuncular hiç ses çıkarmadılar. Oyunlarına devam ettiler. Bir çeyrek saat geçmemişti. Masaya 2 kahve geldi. Lokum tabağını Murtaza sessizce kaldırdı. Hiç kimse ona bakmıyordu.
Arkasını döner dönmez beyaz saçlı adam ötekileri göz kırptı. Kahveciyi gösterdi. Yumuşadı yumuşadı dedi. Gülüştüler. Kahveci de güldü. Ocak başındaki peykeye çöktü. Gözlerini kapadı, açtı, yine kapadı, yine açtı. Ulan Deus'lar dedi. Yine bu akşam 12'liyiz. Beyaz saçlı adam çöz dedi. Biletçi rengi diye sordu. Çımacı oynamadığı halde beyaz saçlı adamın kağıdına baktı. Kırmızı dedi. Kahveci gözünü açtı. Gözlüklerinin üstünden baktı. Kırmızıymış, kırmızıymış diye söylendi. Siyah olsa neyse. Hor ya desene dangalak. Battaniye. Kahvede oturuyordum. Birdenbire camın dışında onu gördüm. Gülüyordu. Ok gibi dışarı fırladım. Bir sinemanın holüne saklanmıştı. Merhaba dedim. Merhaba. Beni mi aradın? Cevap vermeyince düşünceler birbirini kovalıyordu. Bir insan niçin aranır diye düşündüm. Bir insan niçin aranır? Bir insan ötekini neden arar? Bir okulda öğretmen olsam bu konuyu verirdim öğrencilere. Öylesine sebepler bulunur ki. Kendiminkine en uygununu buldum. Buldum ama üzerinde durmadım. Sebep ne olursa olsun neticeye bakalım. Sebebin güzelliğinin, çirkinliğinin, iyiliğinin, kötülüğünün önemi neticenin tadına acıyı her zaman sonradan katacaktır. İçimizde şüphe olmasa kelimelerin yarısını sözlüklerden çıkarmak lazım gelir. İyi sebepler, çirkin neticeler, kötü sebepler, güzel neticeler doğurmuyor mu? Doğurur. İyi sebeplerle birini ararsınız. Kötü bir netice verirse aradığınız, sizin onu aramanızın sebebinin iyilik olduğuna yüzde kaç inanabilir? Daha müsahhas konuşalım. Beni dostça arasaydı da sobanın başına bir battaniye serip uzandığımız zaman, git bana bir şeyler al, karnım aç, bir şişe de şarap getir içelim dediğinde, kalkıp kuş gibi uçarak onun istediklerini alıp geldiğim zaman yine onu sobanın başında battaniyenin ortasında bağdaş kurmuş oturmuş görmeseydim deliye dönmez miydim? Kötü sebepler onu bana getirdiği halde yine bu kötü sebepler yüzünden onu battaniyenin üzerinde kıvırcık saçlı kafası zeki gözleriyle bir resimli mecmuaya dalmış buluyorum. Dışarıda kar yağıyor. Odamız sıcak. Her taraf karmakarışık. Yerler sigara külü içinde. Masanın üstünde mandalina kabukları var. O resimli mecmuaya dalmış. Ben onun yüzüne dalmıştım. Bir saadet denizi içinde felaketlerden kurtulmuş perişan bir sandal gibiyim. Yelkenler paramparça sandal su içinde. Hayır, sandalcı gibiyim. O ömrümde bir daha tutamayacağım, seyrine doyamayacağım bir deniz mahluku gibi. Yosun ve deniz kabukluları kokuyor. Onu bana getiren sebepler ne olursa olsun, bu battaniyenin üstündeki resimli dergiye dalmış harikulade netice, beni dostluklara, sevdalara, 20 yaşlara, sıhhatlere ve saadetlere, arkadaşlıklara ve huzurlara salan netice karşımda işte. Daha ne isterim? Sobanın içine attığımız tahtalar çatır çatır çatlıyorlar. Yalnız sobanın konuştuğu bir odada, dünyanın yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, nihayet iki saat sonra hastalıklı, umutsuz şüpheler içinde, kararsız, yalnız rüyalar ve acılarla dolu olacak bir insani saadet içindedir. Bu saadet bir insandan geliyor. Bir tek insanın bir tek insana bundan daha büyük iyiliği dokunabilir mi diye düşünüyorum. Hayretler içindeyim. Herhangi bir kötü sebep düşünmenin büyük nankörlüğünü bir hesapladım da tüylerim diken diken oldu. Minnet, of ne fena kelime. Şunun bir tatlı Türkçesi olmalı. Minnet benim bu saatte onun için ölmemi lüzumlu kılsa ve bu şarap beni öldürse, ister ağır ağır, ister birdenbire ölmeliyim. Oda sıcak, bardağı doldurdum. Şarap buz gibi, içsene. Gözlerini dergiden kaldırmadan bardağını avcuna yerleştiriyorum. İçmeden evvel kitaptan başını kaldırıp bana bakıyor, benim bardağıma bakıyor. Sen içmeyecek misin? Nasıl içmeyeceğim, içeceğim. 6 senedir içmediğim şarabı dudaklarım arzu ile emiyor. Boğazımdan geçerken duymuyorum bile.
Perdeyi aralayıp baktım. Hava kararmıştı. Dergiden başını kaldırıp o da baktı. Hava karardı dedi. Uzandı, uzandı ve uyudu. Bir zaman onun kim olduğunu düşündüm. İnsanlar içinde bir insandı. Tıpkı benim gibi ona tehlikeli bir oyun oynuyordum. Belli bir bahtsızlığa doğru mu gidiyordu benim gibi? Hepimiz bir belli sona doğru gidiyorduk. Gidiyorduk ama onu mavi denizi kara, yeşil çayırları kara, dağları aşılmaz, yolları geçilmez, çarşıları yalnızlık içinde, yemişleri tatsız, şarapları acı olan bir ülkeye mi sürüklüyordum? Bu yalnız sobanın konuştuğu oda içinde, iki saatin beraberliği için içimde kaygısızlıklar, dostluklar, fedakarlıklar ve insanlıklar yaratan insanı nereye götürüyordum? Uyumuştu. Parlak ve pürüzsüz bir göz kapağı düşmüştü cin gibi gözlerine. Boynu bükülmüştü. Elleri, can içinde çırpınan elleri sönüvermiş gibiydi. Uyandırdım. Geç oldu yavrum dedim. Gidelim. Sen otur istersen dedi. Ben gideyim. Parasını vermeyeceğimi sandı. Verince biraz şaşırdı. İyi adam mısın dedi. Yok iyi adam değilim dedim. İyiliğimden değil. Neden öyleyse dedi. Anlatması güç dedim. Ben anladım dedi. Anlamaya çalışma dedim. Bir daha gelmeyeyim mi dedi. Bak gördün mü anlamamışsın dedim. Her zaman gelmeni istiyorum da. Kışın bu battaniyenin üstünde haftada bir uyumanı, yazın bir kayanın üstünde oturmanı seyretmek için böyle yapmıştım. Bunu bugün düşünmeyecektin dedi. Zararın neresinden dönülse kârdır dedim. Birden boynuma sarıldı. Ilık, insanlı bir rüya içine düştüm. Kafası burnumdaydı. Haftaya gel yine dedim. Gelirim dedi. Gitti. Sıcak odada bir müddet tiril tiril titredim. Anlamıştım. Her şeyi anlamıştım. Onu bütün kalbimle sevdiğimi anlamıştım. Şimdi yoldaydı. Evine doğru gidiyordu. İçinde garip bir şey vardı. Bu belki de sevilmediğini bilmekten doğan bir elem, belki de sevildiğini bilmekten doğan bir hainlikti. G. Burnuma bir at sidiği kokusu geldi. Pencereden dışarıya baktım. Lapa lapa kar yağıyordu. Mai mukaddar damla damla damlıyordu. Borular, tüpler, renkler, tüplerin üstünde insan isimleri vardı. Benim ismim de vardı. Sıra sıra tüplere damarlarımızdaki kandan bırakmıştık. Öteki kanların sahipleri ortada yoktu. Ben kendi kanıma dalmıştım. Öteki kanların sahipleri yataklarındaydılar. Ben yüzlerini görmüyordum. Birden mektepte kan kardeşi olduğum çocuğu hatırladım. Sisli bir Bursa sabahının lise bahçesindeki binaları birbirinden ayırıverdiği o gün, içerisini hiç görmediğimiz vagonumsu tahtadan bir barakanın kapısında oturmuştuk. Çilli bir yüzü vardı bu arkadaşımın. Sarı sarı gözlerini yine görüyor, yine gözümü kapayınca tane tane kirpiklerini sayıyorum. O sabahki siz. Şimdi yeniden bileğini dudağıma yaklaştırıyor, dilimi sürüyorum. Başım dönüyor. Doktor, ne var dedi. Acıktın mı yoksa? Yok bir şey, yok. Burnuma bir ahır kokusu, at kokusu geldi de...